Ayrım 25.
Yattığı döşekten öylesine çabuk fırladı ki İbrahim Paşa, zamansız uyandırıldığına öfkelenmesine bekleyen kahyası, irkildiğini gizlemedi. Ama paşanın bildik ayrıntılarla kaybedecek zamanı yoktu. Tez içeri alasın onu ve seni çağırana kadar kapının önünde bekleyesin. Buyruk kesindi. Kahya merakını yenmek zorundaydı. En azından şimdilik. Kapı Yekçeş Müseyi'nin heybetli gövdesinin ardından kapandı. Devletli, izzetli vezir-i azam, kudretli damadı şahane Nevşehirli İbrahim Paşa, iri yarı tulumbacının gören tek gözünün içine bakınca durumun ciddiyetini hemen anlamıştı. Yekçeş Müseyin girizgahı hiç gerek duymadan kentteki barut misali havayı, askerin nasıl kaynadığını ve de veli nimetlerini artık korumamaya kararlı olduğunu kendine özgü küfürlü sözlerle anlatmaya koyulmuştu. Tulumbacı ağası heyecanlı heyecanlı konuşurken, paşa her şeye rağmen iyiyi de kötüyü de ilk öğrenen olmanın verdiği önceliği nasıl kullanması gerektiğini, çeşitli olasılıkları yıldırım hızıyla geçirmeye başlamıştı aklından. Sadrazam ile sadık kulunun görüşmesi oldukça uzun sürmüş, durumun umutsuzluğu İbrahim Paşa'nın gönlünü karartırken, sabah ışığı denizin üzerindeki geniş odayı iyice aydınlatmış, paşanın toplanmamış yatağının al atlas yorganından pembemsi sedef kakmalı ceviz sehpalara, ahşap tavan eteklerinin binbir renge boyalı çiçeklerinden duvardaki yaldızlı edirnekari kavukluğa doğru uzanmış, tüm mekanın son derece ince bir zevki yansıtan yalın ihtişamını gözler önüne sermişti. Değerli ama cansız olan bu eşyaların yerinde olmak gibi saçma bir arzu geçti bir an paşanın aklından. Şu anda artık kendisi için hiç değerleri kalmamış olan bu eşyaların. Böyle nihayet olmaz ola diye söylendi kendi kendine. Her şeye rağmen üzerine bir soğukkanlılık gelmişti. Atlattığımız nice badireler vardır. Başkasını bilmem ama benim sonum bu olmasa gerektir. Olamaz, hak ettiğim bu değildir. İçinden bir ses ise daha da ileri giderek hala kibri elden bırakmayan çocuksu bir öfkeyi dile getiriyordu. Söylenecek bütün şiirler söylenmedi ki daha, terennüm edilecek bütün şarkılar da öyle. Kahya İbrahim Paşa'nın tuhaf buyruklarına alışıktı gerçi. Ama yine de sabahın bu erken saatinde, üstelik de hizmetkarlardan birinin değil de kendisinin, Kürkçübaşı Manol Efendi'yi evinden çağırtmak üzere apar topar yollanmasına akıl sır erdiremedi. Hele sadrazamın en sevdiği takısını, o bir halkada iki pek iri roza elmasın yan yana durduğu, bakanın gözünü alan yüzüğünü parmağından çıkarıp yollamasına hiç. Patrona Halil ile Ahmet. Elbette olacak olur, gayri ona çare yoktur. Zorbaları kışkırtan İstanbul kadısı Deli İbrahim ve Yeniçeri ağası Kel Mehmet'ti. Bir de ayaklanmayı el altından hazırlayan ve el altından yöneten biri daha vardı. Eski kadı Zülalizade Arnavut Hasan Efendi. Sultan Ahmet Han ile sadrazamı damat Nevşehirli İbrahim Paşa'nın saçtıkları keselerce altın, yaktıkları binlerce kandil ve okşadıkları yüzlerce cariye ile sürdürdükleri nevzuhur yaşam tarzıydı. Hepsini huzursuz eden, şaşırtan, hırslandıran, öfkelendiren, ezen, alttan alta ya da açıkça kıskandıran, hatta hasetten kıvrandıran. Destekleyip cesaretlendirdikleri onca sanatçıyla bilginin onca yapıtı, yeniliklerle gelebilecek daha kolay bir yaşam, itfaiye ile söndürülen yangın, matbaada basılan kitap ayrıntıydı çoğunluk için. Yeni ve farklı bir dünyaya açılma çabaları gibi ince işler ilgilendirmezdi, ilgilendirmiyordu onları. Padişah doğuda ayaklanan İran kafirinin üstüne gitmekte gecikince aranan bahanede bulunmuştu. Zaten bir ustaca kışkırtmaya bakanlar tabakai avami kıvama gelmişti kazan kaldırmak için. Esnafı tarihten Abdi Efendi tanığı olduğu bu süreci talik hatla aharlı kağıda yazdığı başlıkları süslü cetvelleri yaldızlı 65 varaklı kısa tarihinde kendi süzgecinden geçirerek anlatırken gayri sebep çok ancak burası o denli bolca lafa münasip olmadığından bu kadarla yetinildi diyecekti içtenlikle. Şehri Konstantiniye'de fitneye cüret eden rezil makulesi 8 aydır meşveret eylemekteydiler. 17. bölükten patrona Halil, aslı Arnavut ve zağırcıların muslu. Ali Usta ve Karayılan ve Çınar Ahmet ve Oduncu Ahmet ve Emir Ali ve Derviş Mehmet ve Erzurumlu Mehmet ve Küçük Muslu ve Cephane'den Kutucu Elhac Hüseyin ve Manav İsmail ve buna kıyas akılsız 30 nefer bir fırsat gözetirken o tatil günü Asitane-i Saadet'te Kaymakam Paşa ve Yeniçeri Ağası Hasan Ağa'dan gayri kimse yoktu. Herkes işinin başında bulunsaydı, sert önlemler alınsaydı, olacaklar önlenebilir miydi diye düşünecekti tarihçi Abdi Efendi sonradan. Orduda sadrazam ve divan meclisi dahil tatil sebebiyle herkes zevkü sefada idi. Kaymakam Paşa dahi bahçesinde lale dikmekte idi. Bu fırsat bir daha ele girmez dediler. Hemen dem 3-4 kol olup bayrakları açıp toplandılar. Başlangıçta bir avuç ayak takımından oluşan isyancılara katılanlar her an çoğalıyor, onları durdurmak giderek olanaksızlaşıyordu. Artık Yeniçeri ağası da adamlarına söz geçiremiyordu. Yönü değiştirilemez bir çığ gibi büyüdü kalabalık. Baştakilerin çaresizliğinin farkına varınca da cesareti arttı. En korkaklar bile tabansızlıktan vazgeçti. Taban pekliği göstererek sokaklara döküldü. Haberi yalısında alan sadrazamı Asafperver İbrahim Paşa, ''Ya Kaymakam Paşa niçin bu eşyası perişan edip haklarından gelmedi?'' deyi ateşinden abes sözler söyledi. Kaymakam Paşa dahi o saat yalısından kayığa binip İstanbul'a geldi. ''Bu kavgaya ne etmek gerektir ki def ola?'' deyi cevap aradı. Vükelayı toplayıp çare aramak için artık çok geçti. Elbette olacak olur, gayri ona çare yoktur. Sadrazamla çevresindekiler önce isyancıların durumundan zamanında haberdar olamamanın, sonra da onların gücünü gözlerinde büyütmenin kurbanı oldular aslında. Kalabalık artınca tüm geri dönüş yolları tıkandı. Dersaadet'in güvenliğini sağlayanlar bu kez Dersaadet'i yağmalamaya başladı. Askerin 1. A bölüğü kazanı getirilip et meydanına kaldırıldı. Artık kazan kaldıranlar gücü ellerine geçirmişler ve aralarındaki bağları yeterli düzene sokup örgütlenmişlerdi. Zülalizade Hasan Efendi'nin zorbalarla el altından işbirliği yaptığı sonradan ortaya çıkacaktı. Önce karısı ile sadrazamın macerası hakkında çıkan söylentiler yüzünden kimsenin yüzüne bakamaz olan, 2 yıl önce de İstanbul Kadılığı gibi pek nüfuzlu bir işten olan Hasan Efendi, Sadrazam İbrahim Paşa'nın sonunu hazırlayanların başında geliyordu. Şimdi intikamın o pek tatlı şerbetini içmiş, gerisini düşünmez olmuştu. Gayri çaresiz padişah hazretleri Haseki Ağa'yı eşkıyaya elçi gönderdi. Haseki Ağa varup, ''Murat olunan her neyse cevap veresiz.'' deyince asiler, ''Önce İbrahim Paşa, ikincisi Mehmet Ketüda, üçüncüsü Şeyhülislam Abdullah Efendi.'' vesaire erbabı devletten 37 nefer kimse ismi resmiyle bize versin. Bizlerin padişahımızdan bir türlü acizimiz yoktur diye cevap verdiler. Baş kaldıranların ilettikleri koşullar Zülalizade'nin gizli hayalini dile getiriyordu sanki. Ona da bir yandan memnuniyetten içi içine sığmayıp bir yandan da padişahın yakınında dolanıp kederinden ağzını bıçak açmayan kul rolünü oynamak kalıyordu. Veli Nimeti Sultan Ahmet Han 1730 yılının Eylül ayının son gününde devleti ve de kendini korumak adına acısını içine gömerek son buyruğunu verdi cellatlara. Damadının boğdurulması buyruğunu. Onu en azından diri teslim etmeyecekti eşkıyaya. İşkence görmesine de dayanamazdı. Silahtarın odasında yazgısına razı olmuş bekleyen adam, o zümrütten eşsiz sadaret mührünü koynundan çıkarıp kızlar ağasına teslim ederken, el ayak çekildiğinde kapı arasına getirilirken ve sonunda kapı arasında celladın ilmekli kemendi boynuna dolandığı sırada padişah neler düşündü, neler hissetti? İhanetin kapkaranlık azabını mı, yoksa son kurtuluş hamlesinin soluk umudunu mu? Kimse tam olarak bilemedi. Levni'yle bile paylaşmadı Ahmet Han bu anlarını. Kudreti neredeyse ulu hünkârınınkine yaklaşan, Osmanlı'yı yönlendiren, parlak bir devre damgasını vuran, doğduğu yörenin adını değiştiren, servetinin miktarı bilinmeyen, ihtişamı göz kamaştıran, padişahın en sevgili damadı, en makbul dostu, en güvendiği devlet adamı, vezir-i azamların en gösterişlisi olan Nevşehirli İbrahim Paşa'nın sonu böyle aniden gelmişti. öylesine korkunç, öylesine destansı, öylesine abartılı. Saat 2'de sadrazamı Asaf Berber İbrahim Paşa'yı, damatları Kaymakam Paşa'yı ve Mehmet Ketüda'yı üçünü birden katledip leşlerini birer öküz arabasına yükleyip meydanda zorbaya gönderdiler. Zorbalar Saray-ı Hümayun'dan aldıkları cesetleri arabadan aşağı indirip meydan odasında üçünü dahi asıp baktılar. Dediler, sadrazam İbrahim Paşa bu değildir, bu sünnetsizdir ve tepesinin orta yeri tıraş olunmuş, bu Ermeni kafiridir. Ve bazıları der ki, bu Rum keferesidir, sadrazamın Kürkçü başısıdır. Boyda ve şekli şemailde ve sakalda kendiyle asla bir farkı olmayıp, hemen sanki ikisi anadan birden doğmuş karındaş gibidir. İşte şimdi Kürkçü kendini efendisi uğruna feda eylemiş deyip, cesedi bir semerli hammal beygirine bindirip, geri üst sarayı Hümayun'a teslim eylemek için yolda giderken, İbrahim Paşa'nın cesedi yere düşüp, boğazına bir ip geçirip ve beygirin kuyruğuna bağlayıp, bağıra çağıra divan yolu ile götürüp, Bab-ı Hümayun'da bırakıp, kapıculardan padişahı sual eylediler ve alay köşkünde olduğunu haber aldılar. Tarihçi Abdi Efendi, o günlerin tarihini tüm dinleyenlerin kanını donduran korkunç bir gece yarısı masalı gibi sakınmasız bir canlılıkla aktarırken, hala yazdıklarına inanamıyor olmalıydı. Oraya varıp söylenerek Sultan Ahmet Han Hazretlerinin gönlünü incitmişler. Hünkâr köşkün kafesinden kendileri, ol değilse yarın asıl kendini verelim deyip, hemen olmahalden has odaya gelip zorbalara elçi yolladı. Sultan Ahmet'in tahta çıktığında bolca dağıttığı Cülusiye ve Ulufeler çoktan unutulmuştu Yeniçeri ağaları tarafından. Sultan Ahmet'in ilk saltanat yıllarında başkaldırmaya yeltenen Yeniçeri ağası ve çavuşlara karşı takındığı kararlı tutumdan da eser kalmamıştı artık. Elçi döndüğünde zorbaların meclisindeki Sultan Ahmet Han Hazretlerini azil ve yerine Sultan Mahmut Han Hazretlerini padişah eylemek niyetlerini bildirdi. Feda ettiği o çok değerli başlara rağmen iletilen bu kesin istekten sonra Sultan Ahmet daha fazla direnmenin yersiz olduğuna kanaat getirmişti. Başka seçenek yoktu artık. Dersaadet bahçelerinin çiçek kokulu havası yerine harp menzillerinin tozlu havasına solumaya razı olamaması, lalelerin padişahını sonunda bu dönüşü olmayan yola sokmuştu. Çocuklarıyla kendi canına dokunulmaması koşuluyla saltanatı terk etmeye hazırdı. Mahmut ile Ahmet. Devir teslimden ibarettir bu tarih. Vezirine teslim olma. Onun ahvalini izle ve 5-10 sene birini vezarette istihdam eyleme ve her söylediğine itimat etme. Merhametli ve tasarruflu ol. Hazineyi ziyan etme ve işini kendin gör. Ele itimat eyleme. İşte benim ahvalim sana nasihate yeter. İşlerini görmüş geçirmiş kişilere gördürmeye gayret et. Hak Teala'dan gece gündüz seni hizmetkarların şerrinden korumasını niyaz eyle. Sırrını asla her Adem'e ve hatta evladına dahi zinhar ifşa eyleme, sonra sana bir keder ve pişmanlık gelmeye. Sultan Ahmet biraz soluklandı. Saltanatının son sözleri en insanca kaygısını yansıtanlardı. Evlatlarım sana Allah emaneti olsun, bir hoşça gözet. Ahmet Han, Devni ile yaşamının en sarsıcı konuşmalarının ilkini yaptıktan sonra ikincisini tahttan feragat ettiğini açıklayan konuşmayı yapma kararını tez uygulamış, kafeste gününü bekleyen biraderzadesi Şehzade Mahmud'u sarayın mabeyin kapısı yanında kendi oturduğu yere getirtmişti, hem de sabahı beklemeden gecenin yarısında. Başına talih kuşunun mu, cellat kemendinin mi konacağını ilk anda kestiremeyen Şehzade Mahmut, vezirler ve hizmetkarların arasında gelirken hiç konuşmamış, yalnızca dudaklarının dua etmek için sürekli kıpırdadığı görülmüştü. Tahtını devrederken, her hükümdarın içinde bir köşede bekleyen korkunun gerçek olduğu o yıkıcı anda Sultan Ahmet'in zihni yıllar öncesine uzanmıştı. Bundan 27 yıl önce ağabey Sultan Mustafa Han aynen şimdiki gibi asilerce tahttan indirildiğinde kendisinin 16 yıl süren kafes yaşantısı sona ermişti. Sultan Ahmet Edirne Sarayı'nda tahta oturmuş, daha sonra 2 rekat şükür namazı kılmıştı. Tören biter bitmez imzaladığı ilk hattı Hümayun'da, sabık Sultan Mustafa Han'ı aralarında 7 yaşındaki Mahmud'un da bulunduğu 5 çocuğuyla birlikte İstanbul'a, Topkapı Sarayı'ndaki kafes kastına gönderme buyruğu olmuştu ya, şimdi de tarih kendini tekrarlıyordu işte. Yalnızca oyuncular yer değiştirmişti. Sultan Ahmet Han, biraderzadesi Mahmut Han'a içindeki acıyı yansıtmayan içtenliğiyle öğütlerini sıralarken, yeğeninin kendi hatalarını tekrarlamasını önlemek o andaki en önemli görevi gibi gelmişti ona ve bunları dile getirme fırsatının bir daha eline geçmeyeceğini biliyordu. Osmanlı'nın 23. hükümdarı olarak son konuşmasıydı bu. Ahmet Han'ın Mabey'in kapısı önünde sanki asılı kalan sözleri, tahtını zorla terk eden bir hükümdarın kendi yerine geçene sitemi değil, bir babanın başarılı olmasını yürekten dilediği oğluna yol gösterişiydi. Bir devrin günahlarının, yanlışlarının, talihsizliklerinin özeti ve itirafı niteliğindeki bu sözler, çaresizce bir boyun eğişi değil, görmüş geçirmiş ve mutlak iktidar hırsını çoktan aşmış bir kişinin olgunluğunu yansıtıyordu. Yeni padişaha öğütlerinde her şeyden önce vezirine teslim olmaması gerektiğini söylemesi ise pişmanlık dolu bir itiraf gibiydi. Bu dokunaklı sahneyi izleyenlerin içini acıtan, sabık sultanın metanetiyle örtmeye çalıştığı ruh yorgunluğuydu. En sonunda eski padişah, yeni padişahı alnından öptü. Elinden değil, Mahmut Han ise manevi babası yerinde olan sabık padişahın elini öperek Sultan Ahmet-i Salis'e olan derin saygısının süreceğini incelikle belli etti. Sultan Ahmet'in şehzadeleri de babalarının işareti üzerine Mahmut Han'ın elini öperek biat ettiler. Devir teslim sahnesinde hazır bulunanlar, Osmanlı tarihindeki en düşmanlıktan arınmış taht devrini izlediklerinin farkındaydılar ve hemen hepsi gözyaşlarını gizlemeye çalışmaksızın ağlıyorlardı. Vezirler, ocak ağaları ve Enderun oğlanları. Osmanlı Hanedanı'nın 24. Padişahı Sultan Mahmut Han, saray gelenekleri gereğince sorguçlu destarı giyinmiş ve seyfi saltanatı tekallüt etmek üzere Hırka-i Şerif odasındaki yerleşik tahta doğru ilerlerken, sabık Sultan Ahmet de oğullarıyla birlikte yeryüzündeki yeni kafeslerine, haremdeki şimşirlik denen kafes kasrına yerleşmek üzere ayrılmıştı bile. 1730 yılında İstanbul'un avam tabakasına mensup padişah tayin ediciler, koskoca Sultan 3. Ahmet'in akıbetini belirlediğinde Sadabad'ın da sonu gelmişti. Yeni padişah buranın ancak yakılmasını önleyebildi, yalnızca yıkılması karşılığında. Kağıthane mesiresindeki o muhteşem köşkler, debdebeli havuzlar, hatta çiçek tarhları korkunç bir kasırgaya tutulmuş gibi yerle bir olurken, Ahmet Han'ın zamanının ruhunu içinde barındıran Sultan Ahmet Çeşmesi, yerli yerinde kalmış çiçek kabartmalarıyla kitabesi yıpranmamış, o benekli yeşil çinilerden bir teki bile yerinden oynamamış, yaldızları hep pırıl pırıl parlamıştı, yüzyıllar boyunca Sultan Ahmet'in adını, şanını yaşatmak üzere. Levni ile Şebsefa, Vuslat, Veda. Levni sevgili padişahının sonun başlangıcında durduğunu anladığında kendi önünde yeni ufuklar açılmıştı ama o bunlara dalmayı bir an bile düşünmedi. Ahmet Han'la birlikte nakşın da şiirin de sonu gelmişti nasıl olsa. Tarihler ünlü nakkaş ve şair Levni Abdülcelil Çelebi'nin Sultan 3. Ahmet döneminden sonraya tarihlenebilecek herhangi bir yapıtının olmadığını yazacaktı. Sahneden çekilmenin zamanıydı artık. Ancak önce yaşamdan bir alacağı vardı. Ertelemenin zamanı geçmişti artık. Nakkaş kendi bildiği yollardan usulca sarayı amireyi bir daha semtine uğramayacağı bu sarayı terk etti.